dinleyiciler, her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve mealiyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura Giden Yol. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Bir Nura Giden Yol isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde İnsan Suresinin 23 ila 31. ayetlerinin tilavetine yer vereceğiz. Öncelikle İnsan Suresinin 23 ila 26. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا
Kur'an'ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et.
Ya zel celali vel ikram, ya zel na'mai vel cud, ya zel menni vel tavul harrim.
Bu surenin önceki ayetlerinde cennet nimetlerini, cennetliklerin rahat ve refahına ve onlara nasıl ikramda bulunulacağına işaret edilmiştir. Bu ayetler ilahi rehberlik geleneğine vurgu yaparak şöyle buyurur. Allah insanı bu dünyada başıboş bırakmamıştır. Aksine onu doğru yola iletmek için peygamberler göndermiş ve onları vahyi insanlara iletmekle görevlendirmiştir. O peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi sellem'dir. Kur'an ayetleri ona yavaş yavaş indirilmiştir. Böylece sürekli ve aşamalı bir şekilde ümmeti doğru yola iletmiştir. Her zaman peygamberlere ve özellikle İslam peygamberine karşı inatçı ve ısrarcı karşıtlar olmuştur ki ilahi elçiler ancak onlara karşı sabır ve direncin gösterilmesiyle görevlerini yerine getirebilmişlerdir. Onlar yolun zorluklarından, düşmanların komplo ve tehditlerinden ve onların inatçılığından korkmamış, yoluna devam etmişlerdir. Karşıtlar ise peygamberlere ve insanlara eziyet ve işkenceden umutsuz olduklarında uzlaşma yoluna gitmeye çalışmış ve bazı maddi teklifler ile onları işlerinden vazgeçirmeye çalışmışlardır. Ancak ne peygamberler ne de onların takipçileri din konusunda uzlaşmaya yanaşmamış ve yanaşmazlar. Hiçbir zaman dini öğretilerinden ve inançlarından taviz vermezler. Her neyse, bu yolun zorluklarına karşı sabır ve direncin gösterilmesi kolay bir iş değildir. Ayetlerin devamı bu zorluklarla başa çıkmak için imanın güçlendirilmesi yolunu açıklamış ve şöyle buyurmuştur. İnsan sürekli ve her zaman alemlerin Rabbine yönelmelidir. Allah'ı anmak ve hatırlamak her durumda, özellikle gece namazı ve onunla samimi bir şekilde yalnız kalmak
insanın ruhunu öyle güçlü ve sağlam kılar ki en zor şartlarda bile imanından vazgeçmez ve elinden gelen görevi yerine getirir. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. İman etmek yeterli değildir. Zor ve sıkıntılı durumlarda imanı korumak için sabır ve direncin gösterilmesi gereklidir. Kötü niyetliler ve sapkınlar, şeytani vesveseler veya maddi cazibeler ve vaatlerle inananları kandırmak, onları kendilerine çekmek veya tehditlerle korkutmak isterler. İnsanı dünya zorlukları ve sıkıntılarına karşı dirençli ve sabırlı kılan şey, sabah akşam ve gece yarısı Allah'ı anmak ve namazdır. Şimdi de İnsan suresinin 27 ila 31. ayetlerin tilavetine kulak verelim.
İnne ulai yuhibbunel acilete ve yezerun veraahum yevmen tekila. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
Şu insanlar geçici dünyayı seviyorlar. İleride kendilerini bekleyen zor günü ise umursamıyorlar. Onları biz yarattık. Yaratışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini de getiririz. Şüphesiz ki bunlar birer öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Ancak Allah'ın bir şey dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Önceki ayetlerde inananlara karşı tehdit veya maddi vaatlerle onları aldatmaya çalışan karşıtlar ve inkar edenlerden söz ediyordu. Bu ayetler ise şunu belirtmektedir. Böyle insanlar kendi maddi ve dünyevi çıkarlarını peşinden sürüklerler ve bunları korumak için çabalarlar. Çünkü halkın iman etmesiyle çıkarlarını kaybetmekten korkarlar. Açıkça görülmektedir ki bu dünya sevgisiyle yanıp tutuşan kişilerin görüş açısı yiyecek, uyku ve şehvetten öteye gitmemektedir. Eğer dünyada maddi arzularına ulaşsalar bile bu çok kısa ve geçici olacaktır. Bu cahiller ölümle ve ahirete geçişle ne kadar zor ve ağır bir günün kendilerini beklediğini fark etmemektedirler. Çünkü onlar halkın doğru yola ulaşmasını engellemiş ve ilahi mesajın ulaşmasını kesmişlerdir. Onlar sonsuza kadar yaşayacaklarını ve dünyadaki zevklerden faydalanacaklarını sanıyorlardı. Halbuki onların yaşamı ve ölümü yalnızca Allah'ın elindedir. Onları yaratan ve güç veren Allah, ne zaman dilerse onları alır ve yerlerine başka insanları getirir. Bu surenin sonu şu ayetlerle bitiyor. Kur'an ayetleri öğüt ve hatırlatmalar için indirilmiştir ve hak arayan ve gerçeği isteyenlerin doğruyu yanlıştan ayırt edebilmesi ve bu yolda ilerlemesi için bir rehberdir. Elbette hiç kimse Allah'ın iradesi ve hükmünden dışarıda değildir ve Allah bilgisi, hikmeti ve adaleti doğrultusunda kullarıyla muamele yapar. Bu nedenle doğru yola iletenler onun rahmetine kavuşurlar ve zalimler sert bir azapla cezalandırılacaklardır. Bu ayet-i kerimeler bize şunları öğretiyor. Zulüm, küfür ve taşkınlık, insanların, milletlerin ve medeniyetlerin yok oluşunun ve felaketinin sebebidir. Dünyada sonsuza kadar kalacağımızı düşünmemeliyiz. Bizi bu dünyaya getiren Allah, bir gün bizi buradan alacak ve hiç kimse ona karşı duramaz. Kur'an, Allah'ın tüm insanlara karşı delilidir ve peygamber hiçbir zorlamadan ve baskı olmadan insanları onun açık gerçeklerini kabul etmeye çağırır. Allah'ın dilemesi ve iradesi insanın dilemesi ve iradesinden üstündür. Ancak bu insanın zorlanması ve iradesinin elinden alınması anlamına gelmez. Çünkü Allah'ın iradesi insanın iradesine bağlanmış olup insan ne isterse eğer o da Allah'ın dilemesine uygun olursa gerçekleşir. Evet değerli dinleyiciler, Bir Nura Giden Yol isimli sohbetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Yahya'nın hikayesi sadece Filistin'e özgü değil, en karanlık anlarda içindeki küçük direniş ateşine tutunan herkese aittir. Tarihin sokaklarında uykusuz gecelerin fısıltıları ve yaraları ile isimlerini zamanının taşlarını kazıyan yüzler bildirir. Yahya Sinvar bir isim değil, canlı bir efsanedir. Hayatının halısını savaş ve direnişte dokuyan, yenilgilerin küllerinden doğan ve kuşatmaların ateşinde çelikleşen bir adamdır. Gençlik günlerinden itibaren barut ve gözyaşı kokusu Filistin'in havasını doldururken yanan topraklardaki adımları başka bir hikayeye yazdı. Dünya Gazze'yi demir bir kafesin içinde boğarken o toprağın altında nefes almayı sonraki nesillere öğretti. Simar sadece bir komutan değildi. O umutsuzluğun kalbinden yeşeren bir cesaretin sembolüdür. Hayatı maceralarla doluydu. İsrail hapishanelerinden karmaşık askeri planlara, ölüm ile burun buruna geldiği günlerden tarihin sessiz adımlarında nefes aldığı gecelere kadar. Yahya'nın hikayesi sadece Filistin özgü değildir. En karanlık anlarda bile içindeki küçük direniş ateşine tutunan herkese aittir. Bu dolambaçlı yolu dinlemeye hoş geldiniz. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Önceki bölümde Filistinli bir savaşı olan Ebu Hatim'in gece kampa geri döndüğünü ve direnişe yenilemek için eski yoldaşları ile buluştuğunu söylemiştik. Teyze Fethiye'nin düğünü bahanesiyle operasyonları koordine etmek için amca Salih'in evinde gizli bir toplantı yapılır. Sabah her şey normal görünür ancak mücadele kıvırcımı yeniden alevlenmiştir. Bugünler Yahya'nın çocukluğuna ve okulun başlamasına denk gelir. Okulun ilk gününün gecesi Yahya ya okul hazırlanıyordur ya da okul hakkında konuşuyordur ya da kız kardeşlerine soruyorlar ya da okul hakkında ise rüya görüyordur. Yatmadan evvel hemen önce odasındaki küçük çekmeceden kıyafetlerini çıkarır ve yeni ayakkabılarını da giyer. Yahya da Ahmet'in evine çağrılır. Annesi onu gördüğünde "Ahmet, ne yapıyorsun?" der. "Okula hazırlanıyorum." der. Annesi "Günler ve anne sabaha ve okula daha çok var." der. Sabahın erken saatlerinde büyük babasının namaz kılmaz sesiyle uyanır ve bir daha uyumaz. Annesi uyanır uyanmaz Yahya okula hazırlanmak için yataktan fırlar. Biraz sonra annesi Yahya'nın kardeşlerini uyandırır ve Mahmud'u büyük babasının odasında uyuyan kuzenlerini uyandırması için gönderir. Yahya'nın kuzenleri giyinir. Annesi onu giydirir ve sanki bir düğüne gidiyormuş gibi hazırlar. Sonra ona bir sürü öğüt ve övgüde bulunur. Yahya'nın akıllı olduğunu, büyüdüğünü ve bir adam olduğunu söyler. Sonra her birine biraz para verir. Annesi Yahya'ya kardeşi Muhammed'e bir sürü öğüt verir. Muhammed ilkokul 3. sınıftadır ve Yahya ile aynı okula gider. Müteci çocuklar ilkokulu. Kuzeni İbrahim ilkokul 2. sınıfta ve Yahya ile aynı okulda. Kız kardeşi Tahani 5. sınıfta. Kardeşi Hasan ortaokul 1. sınıfta ve kız kardeşi Fatıma, müdeci kız okulunda ortaokul 3. sınıfta. Kardeşi Mahmud lise 2. sınıfta ve kuzeni ise Hasan lise 1. sınıfta Karmel okulunda. Sokaklarda onlar gibi her nesilden erkek ve kız çocukları okula gidiyor. Erkek çocuklarının kıyafetleri renk ve şekil olarak farklı ama kızlar beyaz ve mavi çizgili tek tip elbise giyiyor ve saçlarını beyaz kurdelerle bağlıyor. Erkekler ise ayrıca sıfır veya sıfıra yakın derecede tıraş edilmiş saçları ile de ayırt ediliyor. Erkek ve kadın sokak satıcıları mallarını küçük arabalarla ve bazıları küçük hasılların üzerinde satıyor. Okula gidiyorlar. Okulun uzun ağaçların olduğu çok büyük bir avlusu ve avlunun etrafında birkaç odası var. Girişin yanında çiçekler ve bitkilerle dolu küçük bir bahçe ve bahçenin içinde bir gölet var. Zil çalıyor. Yahya ve arkadaşları sınıfa gidiyor. Orada boylarına göre sıralanmışlar ve kısa olanlar önde oturuyor. Üçü de tahta bir sıraya oturuyor. Sınıfın tamamında yaklaşık 7 sıra var. Duvarda ayrıca tahta dedikleri bir kara tahta da var. Öğretmen kendini Şeyh Hasan olarak tanıtıyor ve onları tek tek tanıyor. Her biri adını söyledikçe Şeyh Hasan babasını, amcalarını ve büyük babasını soruyor. Tüm ailelerini tanıdığından emin oluyor. Yahya kendini tanıtıyor ve ben Yahya İbrahim Salih diyor. Şeyh yüksek sesle elini göğe kaldırarak Allah babanı sağ salim geri getirsin diyor. Kısa bir süre sonra Yahya'nın sınıfına kitaplar, defterler, kalemler ve silgiler getiriliyor ve şeyh bunları çocuklara dağıtıyor. Her biri altında henüz okumasını bilmedikleri yazılar bulunan güzel renkli fotoğraflarla dolu bir kitap, ayrıca bir matematik kitabı ve Kur'an'ın 30. cüzünü alır. Şeyh her birine 5 defter, 5 kalem ve silgi verir. Defter kapakları yeşil ve kırmızıdır ve üzerinde Birleşmiş Milletler Eğitim Departmanı UNESCO logosu vardır. Şey onlara bu kitabını okumak için olduğunu ve bunun da matematik için olduğunu açıklar. Bu defterlerden üçünü annelerine bırakmalarını ve bir defteri ders çalışmak için, bir defteri de matematik için götürmelerini söyler. Sonra her birinin adını siyah mürekkeple eşyalarına güzelce yazar. Sınıftaki diğer öğrenciler gibi Yahya da Kur'an'dan birkaç kısa sure ezberlemiştir. Teneffüste oynarlar ve Yahya'nın annesinin onlar için hazırladığı sandviçleri yerler. Bu sandviçlerin içinde dukka ve nadiren de olsa içinde reçel oluyor. Bazen yanımızda olan ekmeğin yarısını bize veriyorlar ve okul kapısının önünde oturan kadınlardan birinden biraz lor peyniri satın alıyorlar, çiğniyorlar ve okula gidiyorlar. Ekşi tadından daha lezzetli bir şey yoktur. Eve döndüklerinde yemek yiyorlar ve Mahmud ile Hasan amca Salih'in fabrikasına gidiyorlar. Yahya da mahallede oynuyor ya da okul kitaplarını okuyor ve Şeyh Hasan'ın istediği ödevleri yapıyor. Bazen lavaboyu ters çevirip üzerine feneri koyup kitaplarını veya defterlerini alıp etrafında toplanıyorlar ve ödevlerini bitiriyorlar. Yahya'nın annesi ve ders çalışmayan diğerleri de yanlarına oturup birbirleriyle konuşuyorlar. Bu yılki yeni bir olay ise Yahya'nın komşusu Ebu Yusuf'un şehit edilmesidir. Ebu Yusuf, diğer iki genç savaşçı ile birlikte devriyelilere karşı bir operasyon düzenler. Plan, işlerinden birinin her gün aynı saatte sokaktan geçen bir cipe bomba atması ve onu görebilmek için arkasını dönmesidir. Sonra Ebu Yusuf ve bir diğer savaşçı Karl Gustav tüfeği ve el bombaları ile saklandırarak takviye beklerler. Genç adam gidip görevini yerine getirir. Ancak devriye aracının gelmesini beklerken askerler ona arkadan saldırır. Ebu Yusuf ve arkadaşı İbrahim de aniden saldırıya uğrar ve vurulur ve hemen şehit edilirler. Bu sefer kampta sokağa çıkma yasağı yoktur. Bu yüzden tüm kamptakiler, erkekler ve kadınlar genç ve yaşlı evlerinden çıkar ve neredeyse herkes Ebu Yusuf'un şehit edilmesi için ağlar. Kamp sakinlerinden hepsinin katıldığı görkemli bir cenaze töreni yapılır ve herkes "Ey şehit! Canımız ve kanımızla kendimize feda ediyoruz ve ey Filistin, canımız ve kanımızla kendimize feda ediyoruz" diye haykırır. O akşam Yahya'nın büyük babası, onun mahallenin bir grup adamı ve ileri gelenlerinin toplandığı bir yere götürür. Birbirlerine teselli ederler ve günün meseleleri ve son gelişmeler hakkında konuşurlar. Diğerleri şöyle sorar: "Bu nasıl oldu?" Adamlardan biri şöyle cevap verir: "Ateş arkalarından geldi, yani düşmanı bekledikleri yönün tam tersi." Başka bir adam şaşkınlıkla şöyle sorar: "Ne diyorsun?" Büyük baba şöyle sorar: "Bu ihanet ve aldatmaca olduğu anlamına mı geliyor?" Adam bunu bu şekilde yorumladığını, çünkü aksi takdirde bu olayın açıklanamayacağını da söyler. Birkaç gün sonra akşam karanlığına doğru sokağa çıkma yasağının arifesinde birkaç maskeli ve silahlı fedai sokakları ve geçitleri doldurdu. Tam bu sırada Ebu Hatem içeri girdi. Kamptaki adamlardan birini kulağından yakaladı ve onu aşağılayıcı bir şekilde sürükledi. Uzun bir sopa tutuyordu ve omzunda bir tüfek asılıydı. Çocuklar oynamayı bıraktı. Yerliler evlerinden çıkıp sokakta toplandılar. Ebu Hatem kalabalığın ortasında durdu ve şöyle haykırdı: "Ey insanlar! Hepiniz kamptaki Halk Kurtuluşu Güçleri Komutanı Ebu Yusuf'u tanıyorsunuz ve onun cesaretini ve bizi gururlandıran işgalcileri rezil eden operasyonlarını da biliyorsunuz. Hepiniz bu alçağı da tanıyorsunuz. Şimdi onun bir Siyonist casus olduğunu, Ebu Yusuf'u izleyen ve onu İsrail ordusuna ihbar eden kişi olduğunu anlıyoruz." Bir kargaşa çıktı. İnsanların konuşma sesleri tüm kampı doldurdu. Ne söyledikleri belli değildi. Ebu Hatem sopasını kaldırır ve adama şöyle bağırır: "Aptal, olanları halka anlat." Adam konuşur. Küçük bir meblağ karşılığında Ebu Yusuf ve arkadaşları hakkında bilgi sızdırdığını itiraf eder. Ancak şehit edileceklerini bilmediğini iddia eder. Ebu Hatem ona sopayla tekrar vurur. Halk hep bir ağızdan şöyle bağırır: "Allah seni rezil etsin, alçak, hain, casus." Ebu Hatem kalabalığa daha öncekinden daha yüksek sesle şöyle seslenir: "Halk! Yahudiler topraklarımızı işgal etti. Bizi evlerimizden kovdu, adamlarımızı da öldürdü ve onurumuzu da çiğnedi. Ancak aramızda fedailere karşı onlarla işbirliği yapmaya istekli olanlar var. Aynı fedailer canlarını ellerine aldılar. Şimdi bana söyleyin, halka ihanet etmenin ve işgalci ile işbirliği yapmanın cezası nedir? Halk yüksek sesle ve hep bir ağızdan şöyle cevap verir: ölüm, ölüm. Ebu Hatem tüfeğini omuzundan çıkarır ve hainin kafasına doğrultur. Silah sesleri havada yankılanır. Halk şöyle bağırır: haine ölüm, paralı askere ölüm. Ertesi gün fedailer bir işgal devriyesine pusu kurar. Şehitlerin kanı üzerinde Ebu Yusuf'un kanının intikamını almak için yemin etmişlerdir. Bir askere cip geldiğinde ona birkaç el bombası atarlar ve üzerine bir kurşun yağmuru yağar. Birkaç asker ölür ve birkaçı da yaralanır. Askerlerin silahlarını kaldırmaya veya tepki vermeye, hatta yoldan geçenlere ateş etmeye bile vakitleri olmaz. Rejim takviyeleri hemen gelir. Alan kuşatılır. Askerler yakınlarındaki evlerden insanları sürükleyerek çıkarır. Yumruklar ve tekmeler atar, hakaret eder ve havaya ateş ederler. Adamları duvara yaslarlar ve silahlarını başlarına doğrulturlar. Dövme devam eder. Birkaç gün sonra sokağa çıkma yasağı kalkar. Çocuklar her zamanki gibi okula dönerler. Okuldan eve dönerken Yahya, Mahmud ve kuzeni İbrahim'le birkaç metre ötede okul çocukları ve kızların arasında sokakta yürürken kuzeni Hasan'ı görür. Hasan elini ağzına götürür ve ağzına bir şey koyar. Sigara mıdır? Elini indirdiğinde ağzından duman çıkar. Yahya, Hasan'ın sert tepki vereceğinden korktuğu için sessiz kalmayı da tercih eder. Eve vardıklarında Yahya'nın annesi yalnızdır. Fırsat bulduğu anda Yahya onun yanına gider ve kulağına şöyle fısıldar: anne, kuzen Hasan'ı sigara içerken gördüm. Yahya'nın annesi ise ona sertçe bakar ve ciddi bir tonda, yanılıyor olmalısın, kimseye söyleme, tamam mı, der. Yahya onaylarcasına başını sallar ve ayrılır. Ancak aynı gün uzaktan annesinin bir köşede Hasan'la konuştuğunu görür. Konuşmalarından hiçbir şey duyulmuyor. Ancak yüzlerindeki ifadeler ve sessiz seslerinin tonu ciddi bir konuşmanın kanıtıdır. Hasan başını eğiyor ve hiçbir şey söylemiyor. Birkaç gün sonra çocuklar okuldan döndüğünde Mahmud, Yahya'nın annesine dönerek şöyle diyor: Hasan bugün okula gelmedi. Bu haber anneyi şüpheye ve endişeye sürükler. Büyük babasına danışmaya karar verir. Hasan çağrılır. Anne ve büyükler arasında hararetli bir konuşma gelişir. Hasan kendini savunmaya çalışır. Ancak sözleri hiçbir yere varmaz. Birkaç gün sonra çamaşır yıkarken anne Hasan'ın pantolon cebinde birkaç sigara izmariti ve çeyrek lira bulur. Eşyayı alır, bahçeye gider ve bir bankta oturan büyük babasının önüne koyar. Sonra oğullarını çağırır ve onlara da kuzenleri Hasan'ı hemen getirmelerini söyler. Kısa bir süre sonra üçü de geri döner. Büyük babanın zayıf görme yetisi ve kaygısı onu yıpratmıştır ve artık katılım sağlayamaz. Böylece anne sorgulamayı devralır ve Hasan'a şöyle sorar: bu parayı nereden buldun? Hasan ifşa edildiğini anlayınca susar. Bakışları yere sabitlenir. Sanki içinden bunun bir felaket olduğunu da söyler. Herkes bunun olmasından korkar. Fatıma bir ip getirir. Kuzen bu sefer meselenin ciddi olduğunu da anlayınca yüksek sesle şöyle bağırır. Dedemin elinden yarım lira düştü, ben aldım. Ama anne pes etmez ve sorgulamaya devam eder. Para nereye düştü? Kuzen der ki, dede uyurken askıda asılı duran çantadan parayı aldım. Yahya'nın annesi bastırılmış öfkeyle Hasan'a bakar ve bir konuşmadan çok bağırmaya benzeyen bir sesle şöyle der. Aldın mı? Buna almak denmez. Dedemin cebinden çaldım. Sonra başını dedeye doğru çevirir ve şöyle sorar. Ebru İbrahim, ne düşünüyorsun? Onunla ne yapalım? Şimdi bez kesesini çıkarıp titreyen ellerle sayan dede sadece yarım lira kaldığını da fark eder. Zayıf ve boğuk bir sesle avcuyla uyluğuna vurarak şöyle der. Onu direğe bağla. Anne ipi çekip bağlarken titrek ama yüksek bir sesle azarlamaya başlar. Yazıklar olsun sana Hasan. Yazıklar olsun sana şehidin oğlu. Baban canını verdi. Sen de onun şerefini korumalısın. Şehidin anlamını biliyor musun? Baban şehit oldu ve sen bu evin masraflarının yarısını mı çaldın? Bu senin için çirkin, babanın ruhu için çirkin. Hava ağır ve yürekler korku ve özlemle doldu. Annenin zayıf feryadı uzaktan duyulabiliyor. Öfkeden değil, hem kendisine emanet edilen çocuk için hem de belki de yoksulluk ve umutsuzluğun gölgesinde yağmalanan onur için yanan bir kadının yaralı yüreğinden gelen bir ses. Bu bölümde bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu anlatının kalbinde, basit bir çocuğun kampın kalbinde, kahkahalar ve gözyaşları arasında nasıl cesaret dersi aldığını ve büyüklerin kader belirleyici kararlarının yeni neslin kalplerini nasıl etkilediğini gördük. Bugün Sinvar ve çağdaşlarının anlatısı Filistin'de kalıcı barışın ancak işgalin sona ermesi ve halkının haklarının gerçekleştirilmesiyle mümkün olacağını ve Filistin atasözünün sonsuza dek yaşayacağını hatırlatıyor. Toprağımızın toprağından büyüyoruz ve asla ölmeyeceğiz. Podcastlerimizle ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizlere mutlu edecektir. Daha fazla podcast denemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Gadir Hum, Müslümanların yol haritası. Gadir Hum, yaratılışın sonucu, tüm ilahi dinlerin özeti ve vahiy mektebinin ta kendisidir. Bu olay sırf tarihi bir olay değildir. Gadir Hum, nübüvvet ve risalet meyvesidir. Gadir Hum, Müslümanların dünyanın son gününe kadar yolunu belirleyen haritadır. Bu büyük ve semavi bayramı siz imamet ve velayet aşıklarına tebrik ediyoruz.
صدف دین جوهرسن علی مولا بشرون کیف بشرسن علی مولا صدف دین جوهرسن علی مولا بشرون کیف بشرسن علی مولا علی مولا علی سنا قربان علی
علی مولا سنا قربان
Gadir Hum aslında Hum'un kızgın kursağında İslam peygamberi ve ehli beytini sevenlerin sevgi kadehini dolduran velayetin her daim akan çeşmesidir. Gadir Hum, Bedir ve Uhud'un tefsiri ve Sıffin ve Nehrivan'ın nazil oluşunun şanıdır. Bedir, adalet istiyordu. Uhud, şecaat arzusundaydı. Hayber ise sadakati seyretmek istiyordu. Ve Gadir Hum, tüm bu dualara amin diyen olaydı. Gadir Hum, insan günüdür. Gadir Hum, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin risaletinin Hazreti Ali aleyhisselamın velayetinde devamıdır. Gadir Hum, antlaşma, misak, ahitte bulunma bayramıdır. Gadir Hum, adalet ve önderlik bayramıdır. İmamet ve velayet bayramı tüm aşıklara kutlu olsun.
Sedef-i dine göhersen Ali Mevla Beşerun keyfe beşersen Ali Mevla Sana ben gül demerem perperlandi Sana sultan demerem o kerlandi Yaraşır şerveten ha Ali Mevla Ali Ali ahir hamıya serverlandi Ali Mevla Sana kurban Ali, Ali yani can Ali, Ali yani can Ali, Ali yani can Ali. Acayın hatırını manendi fedaydı, Hasan'ın tecdi Hüseyin'in de meleydi. Ali ve Musa vuran hızlılar olsa Ali, ayağından öpen elbette fınıydı.
Gadir Hum Bayramı, Şia Müslümanların en büyük bayramlarından biridir. Rivayetlere göre Gameri 10. yılın Zilhicce ayının 18. günü Allah Resulü son hac ziyaretinden dönüşü sırasında Yüce Allah'ın buyruğu üzerine Hazreti Ali Aleyhisselam'ı hilafet ve imamet makamına atadı. Şia hadislerinde bugün için en büyük ilahi bayram anlamına gelen İdallahu Ekber, Muhammed'in, Ehl-i Beyt'inin bayramı ve en yüce bayram anlamına gelen Eşreful Ayat gibi tabirler kullanılmıştır. Şia Müslümanlar dünya genelinde bugünü kutluyor ve anmak üzere çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu bayramı kutlamak özellikle son asırlarda Şiilerin önemli şiarlarından biri sayılıyor. İslam peygamberi Yüce Allah'ın buyruğu üzerine en ağır şartlar altında cahillik, acımasızlık ve çöküş girdabına düşen bir kavmi kurtuluş sahiline ulaştırdı ve onları saadet yolu ile tanıştırdı. Allah Resulü 23 yıl süren zorlu ve ağır bir sürecin sonunda bu kavmin hurafelerini ve putperestliğini yok ederek İslam dini ve evrensel bir devletin temellerini attı. O haset nübüvvet görevini yerine getirdikten sonra risaletinin devamını imamet ve velayet makamına devretti ve böyle bir günde bu seçkin makama kimin layık olduğunu ilan etti. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kameri 10 yılının 24 ve 25 Zilkade günü binlerce Müslümanın eşliğinde hac farizasını yerine getirmek üzere Medine'den Mekke'ye doğru hareket etti. Hac amelleri bittikten sonra Allah Resulü Müslümanlarla birlikte Mekke'den ayrılarak Medine'ye doğru yola çıktı. İslam kafilesi 18 Zilhicce günü Gadir-i Hum'a geldi. O sırada Hazreti Cebrail aleyhisselam Yüce Allah tarafından İslam peygamberine Hazreti Ali aleyhisselamı kendisinden sonra veli ve vasi olarak halka ilan etmesini emretti. Ve Maide suresinin tebliğ ayeti adıyla ünlenen 67. ayetini okudu. Ayette şöyle buyurulmakta.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuha'r-resulü belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Ve in lem tef'al fema belleğte risaleteh. Vallahu ya'simuka minen nas innallaha la yahdil kavmel kafirin.
Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah kafirler topluluğuna rehberlik etmez. Rivayetlere göre Allah Resulü Gadir-i Hum'da insanları topladı. Ardından herkesin görebileceği şekilde Hazreti Ali aleyhisselamın elini kaldırarak şöyle buyurdu. Ey insanlar! Acaba ben sizden daha çok sizin üzerinizde velayete sahip miyim? Değil miyim? İnsanlar, evet, ya Resulallah diyerek karşılık verdi. Allah Resulü şöyle devam etti. Allah benim velim ve ben müminlerin velisiyim. Ve onlara karşı kendilerinden daha fazla velayetim söz konusudur. O zaman ben kimin Mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır. Allah Resulü 3 kez bu cümleyi tekrar ederek şöyle buyurdu. Ey Yüce Rabbim! Kim Ali'yi sever ve onu kendi Mevlası bilirse, sen de onu sev ve Mevlası ol. Kim ona düşmanlık ederse, sen de onu düşman bil. Ve kim ona yardım ederse, sen de ona yardım et. Ve kim onu bırakırsa, sen de onu bırak. İslam peygamberi ardından orada bulunanlardan bu mesajı orada bulunmayanlara da ulaştırmalarını istedi. Allah Resulü daha sonra da orada bulunanlarda gruplar halinde Hazreti Ali'nin huzuruna çıkarak onu Emirül Müminin olarak tebrik etmelerine ve kendisine biat etmelerini emretti. Resulullah'ın bu emri hatta kadınlar bile ellerini sulleyenine batırarak İmam Ali Aleyhisselam'a biat edecek kadar önemliydi.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين
Gadir-i Hum bayramı hakkında her biri bu büyük günün önemini yansıtan birçok rivayet nakledilmiştir. İmam Rıza aleyhisselam, Ceddi İmam Sadık aleyhisselamdan naklen bugün hakkında şöyle buyuruyor. Gadir-i Hum günü göklerde yeryüzünden daha ünlüdür. Ve yine İmam Sadık aleyhisselam, sevgili babası İmam Bakır aleyhisselamdan naklen şöyle buyuruyor. Şeytan 4 kez uğradığı hüsran yüzünden inledi. İlkin Allah tarafından lanet edildiği gündü. İkincisi gökten yere indirildiği gündü. Üçüncüsü İslam peygamberinin bi'set günü. Dördüncüsü ise Gadir-i Hum bayramı günüydü. Gerçekte o dönemde münafıkların tüm planlarını suya düşürecek ve İslam dinini o hassas günlerde koruyacak tek şey İslam peygamberinin halefini belirlemek ve resmen ilan etmekti. Nitekim Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha bu konuda şöyle buyuruyor. Resulullah Gadir-i Hum günü Ali için velayet ahdini pekiştirdi. Gadir-i Hum olayı münafıkları adeta felç etti. Şeytani planlarını ve komplolarını suya düşürdü. Bu rivayette sözü edilen şeytanın hüsrana uğraması ve yandaşlarının şom planlarının suya düşmesi, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Gadir-i Hum günü ilan edilen velayeti ile ilgili en önemli ayetlerden biri olan İkmal ayetinde açıkça beyan edilmiştir. Birçok Şia müfessir ve seyrek sayıda ehli sünnet müfessiri Maide suresinin 3. ayeti o gün Gadir-i Hum'da bulunan insanların durumunu ve bu olayı anlattığı konusunda hemfikirdir. Allah-u Teala bu ayette şöyle buyurmakta. Bugün kafirler sizin dininizden, onu yok etmekten ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize nimetimi tamamladım. Ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Evet, Gadir-i Hum'da İslam dini tamamlanmış oldu. İmamet ve velayet yolunun devamı çizildi. Nimet tamamlandı. Zira ancak velayetin varlığı ve İslam ümmetinin saadet yolu kat edilebilir.
Allah'a benirsen adına alem kurban, nuri ezelirsen baştan ayağa iman, şahlar şahı, sultan meli.
Halkun min halkillah, la ya'rifuhu illa, kad ju'ila muktemila, mechulun ma'na.
حيدر حيدر حيدر هو دون نظير حيدر للناس أمير حيدر
حيدر حيدر حيدر أي كان شرف حيدر سلطان نجاح.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Gadir-i Hum'un önemi ve İslam'ın nurani ışığını söndürme çabasında olan düşmanların hüsrana uğradığı hakkında şöyle buyurur. Bugün düşmanlar, yani kafirlerin sizin dininizden hüsrana uğradıkları gündür. Peki bu dine ne eklendi ki düşman hüsrana uğradı? Düşmanın hüsrana uğradığı tabiri namaz konusunda kullanılmamıştır. Zekat konusunda kullanılmamıştır. Cihat konusunda kullanılmamıştır. Hiçbir ilahi ikincil hüküm hakkında kullanılmamıştır. Demek ki burada başka bir mesele söz konusudur. İkincil ahkamdan başka bir şey var. Peki bu mesele nedir? Mesele İslami toplumun liderlik meselesi, İslami toplumda hükümet ve imamet meselesidir. Evet, belki bundan şaşabilirler. Nitekim şaştılar da. Ve kaç asır boyunca Emeviler, Abbasiler ve benzerleri imamet, hilafet ve benzeri adların altında krallık ettiler. Saltanat ettiler. Ancak bu Gadir-i Hum felsefesine zarar vermez. Gadir-i Hum macerası kurallarla belirleme, kaideyi belirleme macerasıdır. Müslüman alimlerin Gadir-i Hum olayı hakkında sözleri ve anlatımlarından başka bu hadiseyle ilgili kesin tarihi belgeler de söz konusudur. Gadir-i Hum hadisesi hakkında istinat edilebilecek en önemli kaynaklardan biri Allame Emini'nin El Gadir adıyla ünlenen ve Arapça yazılan bir eserdir. Bu eserde yazar Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Gadir-i Hum'da imamet ve hilafet makamını ispat ediyor. 11 ciltte yazılan eserin birinci cildi Gadir-i Hum belgelerini mercek altına alıyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, Gadir-i Hum nübüvvet ve risalet meyvesidir. Gadir-i Hum, Müslümanların dünyanın son gününe kadar yolunu belirleyen haritadır. Bir kez daha bu büyük ve semavi bayramı, başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm imamet ve velayet aşıklarına tebrik ediyoruz.
Əli bir nurdur, onun bənzəri olmaz. Dünya dilənib də yola müştəri olmaz. Məndən əlinin nokərinin nokəri olmaz. Kimlər əlini zikr eləyər nokəri yanına. And olsun əlinin canına, heydər yanına. And olsun əlinin canına, heydər yanına.
Ya Ali, ya Ali.
Allah nə verübdür mənə ehsan verərəm mən. Öz oğlumu yığladıba qurban verərəm mən. Qurban sənə lazımdırsa ünvan verərəm mən. And olsun əlinin canına, heydəriyəm mən.
Ya Ali, ya Ali, ya Ali, can Ali. Ya Ali, ya Ali, ya Ali, can Ali. Ya Ali, ya Ali.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde geçen bölümde başladığımız Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yaşam öyküsüne devam etmek istiyoruz. Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Hazreti İsa'nın veladet öyküsünü anlattık. Yüce Allah Hazreti İsa'yı mucizevi bir şekilde pak bir kadın olan Hazreti Meryem'e verdiğinde, Hazreti Meryem doğumdan sonra kavmi ile nasıl karşılaşacağını düşünerek muzdarip ve perişan olmuştu. O sırada nida geldi ve onu teselli ederek içine gam ve kedere yer vermemesini ve gözünü evladı ile aydınlatmasını buyurdu. Bu nidanın ardından Hazreti Meryem'in kalbinde umut nuru yandı ve içinde derin bir huzur hissetti. Sonunda Hazreti Meryem kucağına aldığı bebeği ile beraber ve büyük bir güven duygusu içinde çölden geri döndü ve kendi yakınları ve kavminin yanına geldi. Bugünkü sohbetimizde size aktaracağımız Hazreti Meryem ve Hazreti İsa'nın yaşamı ile ilgili bölüm Meryem suresinin 27 ila 33. ayetlerinde anlatılıyor. Meryem suresinin 27 ve 28. ayetlerinde bu macerayı şöyle okumaktayız. Nihayet onu kucağında taşıyarak kavmine getirdi. Dediler ki, ey Meryem, hakikaten sen iğrenç bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir insan değildi. Annen de iffetsiz değildi.
O sırada Hazreti Meryem yüce Allah'ın emri üzerine sustu ve yaptığı tek iş bebeği İsa'ya işaret etmek oldu. Ancak bu amel kavmini daha da şaşırttı. Ayetlerin devamında ise şöyle okumaktayız. Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Biz dediler beşikteki bir sabi ile nasıl konuşuruz? Çocuk şöyle dedi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme saygılı kıldı ve beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır. Bu ayetler gayet kısa, derin ve canlı ve diri bir şekilde Hazreti İsa'nın kişiliği ve siyeri hakkında çok açık ve net bir tablo sunuyor ve o Hazret'le ilgili her türlü batıl ve sapkın düşünceyi ve hurafeyi reddediyor. Bu ayetlerde Hazreti İsa'nın bazı seçkin sıfatları da beyan ediliyor ve tüm bu sıfatların başında o Hazret'in Allah'ın bir kulu olduğu vurgulanıyor. Bu vurgu insanın en yüce makamı, Allah'a kulluk etme makamı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Ayetler daha sonra Hazreti İsa'nın semavi kitap sahibi olduğunu belirterek, ardından o Hazret'in nübüvvet makamına işaret ediyor. Gerçi bilindiği üzere tüm nebilerin mutlaka semavi kitap sahibi olmaları gerekmiyor. Ayetlerde yine Hazreti İsa'nın mübarek oluşu gündeme geliyor. Yani o Hazret hayır ve bereket vesilesi ve toplum için kalıcı tesirlerin kaynağıdır. Ayetler daha sonra Hazreti İsa'nın programları arasında namaz ve zekata işaret ediyor. Bu işaret, bu iki ibadetin tüm semavi dinlerin ortak programı olan namaz ve zekatın fevkalade önemi yüzündendir. Namaz ve zekat, Yaradan'la yaratılan arasında irtibat sırrıdır. Ayetlerin devamında anneye yönelik saygı ve sevgiden söz ediliyor. Ki bu da tüm ilahi enbiyanın ahlaki özelliklerindendir. Ve son olarak Hazreti İsa'nın cebbar ve acımasız olmadığına işaret ediliyor. Şöyle ki, Hazreti İsa istibdat ve halkın üzerinde sulta kurma ve zulmetme peşinde değildir. O Hazret tevazulu, hakşinas, adalet talep ve insanlara karşı merhametlidir. Hazreti İsa Mesih Yüce Allah'ın kesin fermanı üzerine ve babası olmaksızın annesinden doğdu. Bu ayetlerde o Hazret'in dilinden en büyük onurlarından biri anneye karşı iyilikte bulunmayı duyduğumuza göre bu konu annenin makamının önemine açık ve güçlü bir delil sayılır. Üstelik ayetler bu bebeğin ilahi mucize ile konuşmaya başladığını gösteriyor. Ki bu da o Hazret'in istisnai bir insan olduğunu ve babası olmaksızın bir anneden doğduğunun bilincinde olduğunu ortaya koyuyor. Hazreti İsa bu ayetlerde kendisi için dua ediyor ve mübarek yaşamı başladığı ilk andan itibaren Yüce Allah'tan talebi 3 günü kendisi için sağlıklı yapmasını niyaz ediyor. Bu 3 gün doğum günü, ölüm günü ve kıyamet gününde yeniden dirildiği gündür. Ve Allah'tan bu 3 hassas merhalede kendisine emniyet, merhamet etmesini talep ediyor. Gerçekte bu 3 gün her insanın yaşamında çok önemli ve kader belirleyici 3 gündür. Ve bu 3 günü sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde geride bırakmak ancak Yüce Allah'ın lütuf ve merhameti ile mümkündür. Kuşkusuz başta ilahi enbiya olmak üzere pak ve şayeste insanlar doğumdan maat anına kadar uzanan tehlikeli yolda her türlü sapmadan korunur. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa'nın doğum macerasından gayet net ve açık bir tablo sunduktan sonra o Hazretin hakkındaki şirk dolu sözleri ve hurafeleri reddederek şöyle buyurmakta. İşte hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa, hak söz olarak budur. Allah'ın bir evlat edinmesi olur şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve hemen olur. Gerçi Hazreti İsa'nın doğumu ilahi mucize sonucudur ama aynı zamanda yaşamının tüm merhalelerini diğer insanlar gibi geçirdi ve cenin dönemini ana rahminde tamamladıktan ve doğduktan sonra diğer bebekler gibi ana kucağında büyüdü ve yetişkin bir insan oldu. Kur'an-ı Kerim birçok yerde Hazreti İsa'nın adından annesi Hazreti Meryem'le beraber zikrediyor. Böylece o Hazretin Hazreti Meryem'in yani bir insanın evladı olduğunu vurgulayarak Hazreti İsa'nın Allah'ın evladı olduğu iddiasını reddetmek üzere zemin hazırlıyor. Kur'an-ı Kerim böylece Hazreti İsa'nın Allah'ın evladı veya ilah makamı gibi bir makamın sahibi olduğu hurafeyi ve iddiayı reddediyor. Kur'an-ı Kerim öykünün devamında bu konunun hak olduğu halde bazıları bunda kuşku duyduklarını ve kuşku duyanlar doğru yoldan saptıklarını buyururken şöyle vurgulamakta. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne şahit olduğu zamanda vay o kafirlerin haline. Bu ifade anlaşılan Hazreti İsa'nın dostlarına ve düşmanlarına ve bir başka tabirle Hristiyanlara ve Yahudilere işaret ediyor. Sapkın grup Hazreti İsa'nın annesinin pak oluşu konusunda kuşkuya düştüler ve diğer grup onu Allah'ın evladı zannettiler ve bunun üzerine teslis meselesi yani üçlü ilah inancını gündeme getirdiler. Meryem suresinin 35. ayetinde ise şöyle okumaktayız. Allah'ın bir evlat edinmesi olur şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve hemen olur. Gerçekte Allah-u Teala'nın Hristiyanların iddia ettiği gibi evlat sahibi olması Yüce Allah'ın kutsiyet makamı ile asla bağdaşamaz. Esasen evlat sahibi olmak cisim olmayı, kısıtlı olmayı ve muhtaç olmayı gerektirir. Bu durum pak ve sonsuz olan Allah'ı madde aleminin kanunları ile sınırlandırmak ve Hak Teala'yı zayıf ve maddi bir varlığın seviyesine indirgemek anlamına gelir. Oysa Yüce Allah tüm alemlere musallat ve hakim olan muktedir Allah'tır. Ve eğer irade buyurursa bir tek emirle bu alemler gibi nice alemleri yaratabilir. Bu yüzden Allah-u Teala'yı insanlar gibi evlat sahibi düşünmek kesinlikle tevhid inancından sapmaktır. Aslında bu konuya açıklık getirmek için ilkin canlı mahlukların evlat ihtiyacı nereden kaynaklandığına bakmak gerekir. Canlı mahlukların ömrü kısıtlı olduğundan her canlı mahluk soyunu sürdürmek için kendinden evlatlar üretmesi gerekir. Sosyal açıdan da insanların sosyal çalışmaları daha fazla insan gücüne muhtaçtır ve bu yüzden insan evlat sahibi olmayı arzu eder. Bundan başka insanın duygusal ve psikolojik ihtiyaçları, ayrıca yalnızlık ve bu histen doğan korkudan kurtulma isteği, onu üremeye ve soyunu sürdürmeye teşvik eder. Oysa Yüce Allah ezeli ve ebedi ve sonsuz güç sahibidir ve acizlik onun pak zatına yakışmaz. Bu yüzden hiçbir zaman evlat sahibi olma ihtiyacı hissetmez. Gerçekte Allah-u Teala için evlat yakıştırmasında bulunanlar ilahi zatı kendi maddi kriterleriyle ölçmüş ve Hak Teala'da kendilerinde gördüklerini görmüştür. Oysa bizim hiçbir şeyimiz Allah-u Teala gibi değildir. Hazreti İsa kendini işaret ettiğimiz sıfatlarıyla tanıttıktan sonra başta ibadet meselesi olmak üzere tevhid ilkesine vurgu yaparak şöyle buyurmakta. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. İşte doğru yol budur. Gerçekte Hazreti İsa doğduğu andan itibaren her türlü şirk ve putperestlikle mücadele etti ve sürekli her yerde tevhide vurgu yaptı. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten İran Radios yayinlar.yer/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.